günler sayın seyirciler. Bir Yaşamdan Portreler programıyla yine Ankara stüdyolarımızda karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanımız Sayın Yaşar Okuyan Bey bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Kendisi gerek siyaset dünyasının gerekse de popüler anlamda çok tanınan bir isimsiniz.
Estağfurullah.
Çok uzun yıllardır. Ben ama bugün sizinle siyaset konuşmak değil de sizin hayatınızı seyircilerimizin önüne getirmek istiyorum. Pek çok insanın yakından tanıdığı bir isimsiniz zaten. Fakat sizin siyasi hayatınız çok hareketli bir süreç. Hem olayları yakından yaşamış bir insansınız, hem birçok anılarla dolu, hem de sıcak olarak yakın tarihe şahit olmuş bir insansınız. Önemli isimlerle hep çalışmışsınız siyaset hayatında. Dolayısıyla bunları seyircilerimize yansıtabilirsek güzel bir amaca hizmet etmiş olacağımızı düşünüyoruz. Sorayım hemen. İhtilal gününü anlatır mısınız bize?
Yani Trabzonlu, biz de Rizeli, hemşericilik ya işte Malatyalı, Adanalılar falan bir grup. Yani tamam o solcudur, öbürü milliyetçidir.
Falan ama bir bağlantı var yani arada.
Böyle bir şey yoktu. Evet. Ta ki işin içine silah girdiği yere kadar. Hatta ilk başlarda biz çok bunun karşısına müşterek olarak ama yani solun grup mesela şimdi bu şeyde mesela birlikte oturur konuşurduk ya yapmayalım şunu şöyle yapalım bunu böyle yapalım bu kavga olmasın tamam fikirlerimiz ayrı ama şeye girmeyelim yani.
Evet.
Bilen?
Tabii.
O zaman mesela yine işte bu Bozkurt vardı şey vardı şimdi isimleri hatırıma gelmiyor birçok böyle arkadaşlarla yani sol grup fakat orada ilginçti o zaman bu bölücü takım yani bu şimdi PKK olarak ortaya çıkanların, onların abileri filan hep o sol grupların içindeydi. Mesela o zaman Rızgari diye dernek vardı. Devrimci Doğu Devrimci Kültür Ocakları vardı. Bunlar hep PKK'nın abileri o dönemlerde. Evet. Hep o olayları onlar daha ziyade çıkartıldı. Çok ilginçtir mesela.
Evet.
Yani bu tarafta da bu bizim yani sağ sol anlamsız bir şey ama sol dediğiniz vakit hani onlar hepsi bir şeydi neticede. Ben ama bizim hareketimiz hiçbir zaman sağ hareket olmadı. Bizim hareketimiz Türk Milliyetçiliği hareketi.
Evet.
Dolayısıyla şey olarak yani o ilk işte kan dökülene kadar o müşterek otururduk. O zaman mesela küllük vardı. Beyaz Saray çarşısı vardı. Mesela İslam Üniversitesi karşısında Beyaz Meydanı'nda.
Tabii.
Hep oralar bizim mekanımızdı. Aşağı doğru Fen Edebiyat
Bir arada Fakültesi. Oturabiliyor muydunuz?
Tabii.
Evet,
Fen Edebiyat Fakültesi'ne doğru gidince orada hemen yolun ana caddenin arkasında orada 2-3 tane büyük kahveler vardı. Mesela orada buluşurduk. Ya bugün bak bizim arkadaşı dövmüşler. Buna mani olun. Olmaz bak bilmem ne filan.
Bu yani, zamanla ortadan kayboldu mu peki? Yani
hayır olmadı çünkü işin içine başka şeyler girdi.
Evet.
Şimdi bir çizgiden sonra işin içine kan girdiği andan tabii. itibaren başka bir şey oldu. O zaman evet. zaten görevliler giriyor.
Tabii,
acite ediyor. Tabii. Hem sol dediğimiz grupların içinde hem sağ dediğimiz grup provoke ediyor. Ve nitekim o 80'e doğru ele 72, 73'ten sonra kişilere baktığınız vakit inanılmaz ölçüde bir ajitasyon, özel görevliler, Celal Doğan şimdi hatırıma geldi. Allah selamet versin. Yani çok değerli bir arkadaşımız. Oturup sohbet ederdik. Ya işte ama tabii ki farklı fikirler. Sabahlara kadar orada tartışırdık. Tarım güzel. Meselesi evet. ne olacak? İşte evet. bilmem ne olacak.
Aslında gençlerin bunları konuşması, tartışması çok güzel bir şey.
Tabii,
ama silaha başvurmamak.
Ama silah tabii, girince tabii. işin içine, tabak ajitasyon kolisi, girince tabii. O zaman içerisinde senden birisi öldü. Vay bunu faşistler öldürdü. Bizden birisi öldü.
Zaten
vay
bir insanın öldürülmesi öldürdü. Zaten başlı tabii. başına.
Ondan sonra zaten bu iş hızlandırıldı.
Evet.
Bu tabii 1980 öncesinde sağ sol diye adlandırılan 5000 yakın gencimiz öldü.
Tabii.
Allah rahmet eylesin. Tabii. Ve o gün birbirlerine kurşun sıkan insanların, gençlerin işlerinde 3 tane 5 tanesini bilmem. Yani ama tamamı diyebilirim, tamamı gerçekten vatansever.
Evet.
Gerçekten vatansever altını çiziyorum. Ama ben vatansever olduğum için karşımdakini hain gördüm, gösterildi.
Evet.
Karşındaki vatansever olduğu için beni hain gördü.
Doğru.
Ve böyle bir tezgah kuruldu, küresel bir tezgah.
Doğru.
Ve o orada, o günün şartlarında ve bunun arkasında hepsinde tabii Washington var.
Evet.
Ve o zaman tabii Sovyetler Birliği var.
Tabii. Yani bu, Soğuk Savaş.
Bu iki, evet, bu iki paktın Türkiye içindeki şeyi. Bu tabii o dönemde öyle şeylere rastladık ki daha sonra hem sol grupların içerisinde hem sağ dediğimiz gruplar ve milliyetçi MHP ve Ülkücü Camia'da bu nasıl olabilir diyorsunuz. Yani
şimdi araya girmek istiyorum izninizle. Çok ilginç de bir olay bu. Yani ihtilal gününe kadar birbirine giren gruplar ihtilalden sonra belki aynı hücreleri paylaştınız, aynı koğuşlarda kaldınız.
Tabii,
değil
orada,
mi?
Tabii orada İmam Hak'ta filan met
birbirinize
şeyde.
Birbirinize ister istemez herhalde daha yakın bir ortam oldu. Tanımak
yani ama
imkanı
böyle
oldu? Nasıl
tabii
oldu?
Çok birdenbire şey değil tabii. Yani şimdi
nasıl
şöyle,
oldu?
Şimdi ihtilal şimdi ihtilal olduğunda siyasi sıfatları olan yani bizim gibi genel sekreterimiz veya milletvekili filan pozisyonunda olan, zaten bütün partileri kapattılar biliyorsunuz
tabii.
Kenan Evren. Sonra bunları Ankara'da subayların dil öğrenimi için yaptıkları bir şey var. Dört katlı.
Evet.
Merkez komutanlığı bahçede de onun arka kısmında. Hatta geçenlerde eşimle gittim. Tabii şey yani orayı yanına binalar yapmışlar bilmem ne.
Değişmiştir.
Bu
evet.
kozmik merkez dediğinin yanındaki
evet.
binaydı.
Evet.
Tam böyle dil okulu filan. Fakat bizi hemen işte Adalet Partisi, MHP, MSP, işte hep bütün liderler, Ecevit bilmem ne, hepimizi oraya doluşturdular. Oranın şartlarında bir problem yoktu.
Yani, dil okulundayken,
dil evet. okulu dediğimiz,
evet.
Kirazlıdere oranın şeyi evet. eski isminde. Hatta şeyler geldiler, askerler, beni kıdemli yaptılar.
Orada da yani.
evet. Kıdemli şu,
evet.
yani orada mesela Türkeş veya Ecevit veya Erbakan, bir dilekçe verecek değil mi? Direkt veremiyor. Bana veriyor. Havama bak ama. Ben bak uygun görüyorsam götürüyorum komutana.
Böyle bir sistem komutan, mi?
Tabii.
Ama sizin seçimleri
şey.
De ilginç tabii yani. Her yerde bir liderlik vasfı olmuş yani.
Evet. Komutan mesela diyor ki bugün havalandırma 15 dakika uzun. Söyle. Ben diyorum ey millet işte bugün 15 dakika daha filan veya
evet.
bana diyorlar ya şu bayramüstü görüşmeler oluyor. Diyelim ki bir saat.
Evet.
Ya bunu iki saate çıkarsın. Tamam diyorum ben rüşvetimi alırım. Ondan sonra meyve getiriyorlar mesela. Hadi diyorum o meyveden alıyoruz falan. Gidip komutana ya komutanım yapma ya. Olur mu ama şey hadi pazarlık ediyoruz yarım saat daha uzattırıyoruz. O zaman bunlar çok önemli şeyler.
Tabii tabii.
O oranın şartları iyiydi ama onun dışında Mamak özellikle Metris Diyarbakır cezaevlerinde yani insanlık adına zerresi kalmamış işkenceler, ağır şartlar ve bizi sonra ben orada rahat durmadığım için
evet.
dil okulunda kıdemliyim. Yani tabii öyle olunca mesela şimdi en üst kat işte bu parti liderlerinin orada hepsi milletvekili olan bilmem ne filan işte Ecevit, Türkeş, Erbakan, Recai Kutan'ı bilmem şusu busu hepsi Doğu Pencere herkes orada. Bir alt katı komutanın odası var. Assubay ve yüzbaşı komutan. Revir var orada. Alt katı öyle bir şey. Onun altındaki iki katta da askerler var. Nöbetçiler falan. Böyle bir şey. Mesela ben hani artık öyle laubali vaziyete girmişim orada. Aşağı iniyorum bilmem ne. Yani böyle evet. oranın güvenlik sistemini allak bullak
evet.
ediyorduk. İçeride daktilo var. Yani kitap yok. Her şey var. Orada içeride 3 tane bildiri yazdım, bildiri taslağı. Ve bunu işte gizlice dışarıdaki arkadaşlara ulaştırdım.
Sıkı yönetim var dışarıda, şey şartları.
Ya içerideyiz.
İhtilal şartları ve siz içeriden bunu planlıyorsunuz.
Tabii tabii. Dümdüz ama. Altına
evet.
bir de şey koyduk, işte direniş, milliyetçi direniş, milliyetçi direniş hareketi. Böyle bir başlık koydum.
Evet.
İşte bunlara karşı direnin, bunlar... Ya, Amerika'nın işte köpekleri bilmem ne filan böyle. Ve liste yaptım. Şunlara postayla gönderin. Yani bazı gazeteciler, bazı sendikalar
evet.
filan. Yani kapalı ama hani yine bir takım etkili. Ve tembih ettim. Dedim ki bunları birlikte atmayın. Yani
hepsini ayrı ayrı yerlerden.
5-6
evet.
tanesini bir atın.
Evet.
5-6 tanesi başka arkadaş alsın filan. Ve bizim o zaman bahçelerde bir teşkilat evimiz vardı. Yani yine o zaman daha onlar orada tekstil makinesi var. O tekstil makinesinden bunları bastılar, işte yazdılar filan. Birinci bildiri gitti. Ama tabii onların eline de ulaşıyor. Onların evet. üzerinde kim bu bildiri? Çünkü orada diyoruz ki eylem yapın. Direniş yapın. Direniş komiteleri kurun. Mahallelerde filan böyle bir şey. İkinci bildiri de yine gitti. Fakat üçüncüsünde işte böyle oluyor. Binden fazla şeyi, zarfı sen aynı torbaya adı. Koy. Hı-hı. Ulus'ta, Merkez Posta, orada MİT var.
Ciddi bir, var. Çok ciddi bir hata yapmışlar.
Üstüne gelmişler, evet. bir açmışlar. Milliyetçi direniş biz, onlar çocukları tabii almışlar. Doğru götürmüşler merkez komutanlara. Bir güzel, demokratik Hı-hı. bir uygulama. Kim bunu, nerede? Oradan basılan yer, tekstil makinesi. Metni kim yazdı? Yaşar Okuyan.
Evet.
Şimdi Yaşar Okuyan hangi
nasıl
Yaşar
olabilir?
Okuyan?
Evet,
Yaşar Okuyan tutuklu olan MHP Genel Sekreter Yardımcısı değil mi? Evet, oradan geldi. Fakat Allah'tan o şeyde arada, yani benim direkt muhatap olduğum çocuk o arada Almanya'ya fırladı. Haberdar evet. olmuşlar. Çünkü o çocuk yakalansa benim oradaki askere o çıkacak.
Evet.
Yani evet. onu işkence yapınca söyleyecek ismi. Oradaki bir er arkadaşımız, bir tane de Teğmen vardı.
Evet. Yardımcı oldular size.
Evet, onlarla evet. bunu gönderiyorduk. Allah'tan o çocuk, aradaki çocuk Almanya'ya kaçınca
onlar en
o
azından
olmadı.
Evet. evet.
Tabii ama şimdi şöyle, Kenan Evren filan bana bunu sonra Kenan Evren kendisi anlattı.
Enteresan.
Tabii.
Evet.
Enteresan, onda da şeyimiz var. Bakanlık döneminde bakanlığa geldi. İki saat yemek yedik.
Çok enteresan.
Tabii.
Evet.
Neyse, onu isterseniz evet. onu da sonra anlatırım. Evet. Şimdi itilal akşamı. Evet. İtilal oluyor. Biz tabii itilalle haber aldık. Haber alınca ben hemen Türkeş Bey'i aradım. O zaman zırhlı birliklerde şeyde bir yüzbaşı arkadaşının eşi beni aradı. Onlarla tanışmıştık bir şeyle. Telefonları irtibatı kesmişler. Subayların garnizon dışına çıkışı yasak.
Evet.
Fakat onun hanımının babası hastanede, GATA'da, asker hastanede. O yüzbaşı arkadaşımız diyor ki mutlaka diyor işte benim parti telefonu, o zaman cep telefonu evet. yok. Bu arayın, de ki ya bir iş konusu var. Bir işe birisini yerleştirme noktası. Onun için sizinle görüşebilir miyim diye. Ve o noktada o gün, yani saat 5 civarı akşamüstü kadıncağız beni aradı. Dedim buyurun, yok ben partiye gelmeyeyim dedi. O 3. caddenin hemen karakol var. Karakolun arkasında bir kafeterya vardı orada. Orada buluştuk. Dedi ki böyle böyle, eşimin selamı var. Bu gece ihtilal oluyor.
Evet. Aslında haber almış oldunuz böylece.
Tabii 5-6 aydır itiler olacak lafları var. İşte yarın akşam oluyor, bu akşam oluyor filan. Böyle bir şeydi. Onun üzerine işte ben hemen geldim. Türkeş bir aradım. O çıkmış partiden. Orhan'daki evine geldik. Anlattım dedi. Benim de öyle bir duyumum oldu dedi filan. Sonra bir ne yapalım? İşte bir tedbir alalım filan. Sonra oradan bizim eve gittik. Bahçeliler 3. caddede.
Türkeş Beyli.
Tabii. Evet. Orada hala o Bahçeliler hamamı var. O hamamın karşısındaki binanın ikinci katında ben oturuyorum. Üst katta da dayım oturuyordu. Bizim eve girdiğimizde baktım ki komşular var. Türkeş Bey'i getiriyorum. Hemen dayımın evine aldım. Ondan sonra hayır ne yapacağız? İşte o gece onu sonra ben bir arkadaşımızın evine sakladım. Evet. Yani o uzun hikaye. 3 gün saklandı. Tabii şimdi onlar Orhan'daki evine geliyorlar. Kapıdaki polislere ihtilalciler. Ne oldu? Efendim işte saat 9'a doğru Yaşar Okuyan geldi. Arabasıyla aldı. Arabanın plakası ne? İşte o zaman beyaz böyle bir şey. 06 RV 437.
Hatırlıyorsun.
Bütün Türkiye aklımda tabii. Türkiye'nin aklında ihtilalin bir şeyi.
Evet.
3 gün Türkeş teslim olana kadar araba beni ve arabayı arıyorlar. Halbuki araba Türkeş Bey'i biz işte Gazi Osman Paşa Kader Sokak'ta evinin hemen yanı başındaydı. Hani Şırgın'ın evinde. Onu bıraktıktan sonra tekrar geldik. Hayır, arabayı bir yere bırakmamız lazım. Yani mutlaka bunun şeyi diye. Bizim evin karşısında o bahçeleri hamamının o tam köşeye park ettik. Mesela ihtilal olduğu vakit sabahleyin bizim evde basıyorlar.
Ama araba...
Araba evin önünde değil. Evet, yani tabii, orada yüzden... farkında değiller. Bütün Türkiye'de arabayı arıyorlar.
Evet.
Türk eşi kaçırmış adamı. Araba orada.
Evet.
Böyle bir şey. Tabii ilk akşam şöyle bir havalarını bozdum. 12 Eylül 1980 ihtilal akşamı. Bundan önceden hazırlamışlar bildiriyi.
Evet.
Televizyonda 5 dakikada bir söylüyor isim. Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel. İşte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit. Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan. Ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş gözetim altına alınmışlardır. Filan böyle bir bildiri.
Ama?
Hepsini almışlar. Evet. Türkeş evet, yok.
Yok tabii.
Türkeş yok. Saat
fakat 4'te. Fakat duyuru öyle yapılıyor. Alınmış gibi yapılıyor.
Sürekli tabii. Yapıyorlardı. Evet. En son saat 4'te öğleden sonra Türkiye bir bildiri yayınlıyorlar. Türkeş derhal teslim ol. Türkeş filan diye. Bizi tabii arıyorlar her tarafta. Mesela bir başka ilginç bir şeydir. İhtilal şeyi akşamı saat 9 civarında Türkeş Bey'e dedim ki efendim Süleyman Bey'e haber vereyim mi Sayın Demirel'e? İyi olur dedi. Demirel'in evinin telefonu bende yoktu. Günün sokakta o zaman oturuyor. Şey vardı, Nuri Bayar, Allah rahmet eylesin. Bu Mehmet Ali Bayar'ın diye bir arkadaşımız var.
Biliyorum,
o,
evet.
Onun babası. O Sanayi Bakanı'ydı. Onunla aramız, hukukumuz çok iyiydi. Allah rahmet eylesin. Nur abi dedim böyle böyle ihtilal oluyor. Beyefendiye söyle. Peki sen nerede dedim ki bizim evdeyiz ama çıkacağız şimdi. Ondan sonra ben dedi hemen dedi, gitti Demirel'e demiş ki böyle böyle Yaşar Okuyan işte. Ben dedim telefonda fazla konuşmayayım filan. Ama işte büyüğümüz de burada filan böyle güya şifreli konuşuyoruz. Çok komik. Bir saat sonra beni aradı.
Evet.
Beyefendi gözlerinden öpüyor, araştırdı, her şey normal. Dedim abi, dalga mı geçiyorsun? Bak, sonra tabii Demirel hanımıyla baş başa aldılar, apar topar götürdüler yani. İnanmadı Süleyman Bey. Biz tabii orada ihtilalcilerin havasını bozduk daha akşam. Yani kim bu Yaşar Okuyan? Daha o akşam çıktık karşısına Yaşar Okuyan.
Evet. Sonra da şeyde çıktınız. Bildiri yayınlayınca da çıktınız.
Bir de dil okulundan
çok büyük bir şey.
Direniş komiteleri kurun, dil eylem yapın deyince biz de apar topar bizim narımıza da diğer parti yöneticilerinden ne yapalım demişler. Bir de askerin şeyi var böyle hani gururuna yediremiyor.
Evet, evet.
Bu ne ayak filan diye. Sonra o öldü. Kara Kuvvetleri Komutanı Nurettin Ersin bunu bana anlattılar sonra kendileri. Demiş ki orada demiş milletvekili olan olmayan var. Şimdi Yaşar Okuyan'ı sırf alıp atsalar izah edemeyecekler yani bir hani böyle. O zaman demişler dil okulunda milletvekili olmayanların hepsini alalım. Şimdi
sizin
ölünce diğer milletvekili
hepsi
benim yüzümden mamağa gittik.
Evet.
Mamağı da karıştırdım. O 29 gün işte hücrede Tahakkül'le beraber A blok tecrit 2 öndeki hücrede kaldık. Orada da yine asker ama beni kıdemli yapıyor. Yani benden de vazgeçtiği yok. Sonra orada epey bir gürültü patırtı oldu orada. Sonra bize prefablik böyle hemen orada 3 blok vardı. Yani askeri bir cezaevi orası.
Evet.
A blok en ağır tutukluların hücreler orada. İdama mahkum olanlar orada. İdamdan yargılananlar orada. B blok daha hani muhtedil, C blok filan. Bunun yanında tabii bize hemen D blok diye prefabrik bu ahşap şeylerden bir
blok mu inşa
şey yaptılar. Evet. Oraya götürdüler bizi. Çünkü o orada ben o 29 şimdi şöyle bir şey vardı. Orada da rahmetli oldu tabii bunlar hepsi. O zaman 4. Kolordu komutanı Recep Ergun Paşa'ydı.
Evet.
Daha sonra da ANAP'ın kuruluşunda Kayseri'den milletvekili oldu. Recep Paşa. Allah selamet versin. Bizim bir aile büyüğümüz vardı. Onların şeyde göl başında evleri vardı. O göl başındaki evin yanında da o zaman bir askeriyenin sosyal tesisi var. O vesileyle tanışıyorlar böyle. Ahbaplık yani böyle bayağı bir şey. O hücre de tabii biz felaket yani. Oradaki şartları tabii, bizim avukatlar işte ailem geldiği vakit falan görünce onlar şifreli olarak ya şeye çok iyi olduğumu söyle falan. Onu biliyorum ben Recep Ergun'da şeyini.
Evet.
Recep amcama da gitsin anlatsın ben iyiyim. O beni merak ediyordur falan. Yani böyle şifreli.
Şifreli bir şekilde mesaj ilettiniz.
Tabii ama böyle bir orada bir felaket. Şimdi böyle 2 metre ileride kapkaranlık. Burada tel böyle. Görmüyorsun bile. Arkamda bana er var. Benim arkamda başçavuş var. Yani biz orada her hareketimiz kontrollü.
Tabii.
Öyle olunca o Recep Ergun şeyi tabii onu anlatmış.
Mesaj iletilmiş. Evet.
O da şeyi çağırıyor. Raciz dedik diye.
Çok meşhur.
Mamak,
sizin kitabınızda
tabii,
da ismi geçiyor değil mi? Birçok yerde geçiyor.
Ve o gaddar yani. İnanılmaz bir şey. Mesela onun hemen yardımcısı vardı bir albay. Mehmet Refik Uzuner ki onu ben ancak ismini oradaydım diye bir belgesel çekildiydi. Bir 10 sene falan oluyor. Orada ismini bilmiyorum dedim. Yaşıyorsa Allah uzun ömür versin. Ölmüşse işte Allah rahmet eylesin. Tesadüfen o yayında hanımı torunuyla bunu dinliyor. Torununa diyor ki bak diyor Yaşar Bey'in bahsetti senin deden.
Olumlu davranmıştı size değil mi?
Tabii geldi evet. Hücrenin kapısında ağlayan insan.
Evet, evet.
Yani Allah rahmet eylesin.
Yani aslında o zaman yeri gelmişken yine şunu da söyleyelim. Yani hiçbir zaman mesela sizler çok şey çekmenize rağmen, çok acılar çekmenize rağmen değerlendirirken bir genelleme yapmadınız Türk Silahlı
Olur
Kuvvetleri
mu?
Diye. Hiçbir zaman devlete düşman olmadınız bu yaşadıklarınızdan ötürü. Bunlar çok önemli Yaşar Bey, öyle değil mi?
Ama
yani çok özür dilerim. Bu Güneydoğu'daki meydana gelen sorunda genelde karşımıza getirilen argüman bu biliyorsunuz. Çok acılar çekildi doğru. Çok yanlışlıklar yapıldı, hatalar yapıldı. Ama bunun sonucunda bir kısım insanlar devlete düşman oldular. Bu yanlış değil midir? Siz
kesinlikle
düşman olmadınız devlete tabii. Bütün bunlara rağmen.
Şimdi işte milliyetçi yani Türk milliyetçiliği ideolojisi zaten yani
devlete zaten
var. Devlet vatan şey. Ama orada tabii ideoloji olarak zaten uluslararası bir etkilenmeye açık olan
evet.
ideolojilerde
düşman olmak
daha
kolay.
Şey daha rahat yani hepsi için değil ama özellikle bölücü faaliyetlerden gelenlerin devlet düşmanlığına bir yeniden asker ve devletin küfretmenin veya karşısında düşmanlık yapmanın
gerekçe
bir gerekçesi,
tabii.
ilave bir gerekçesi. Olmasa da zaten
evet,
sövüyorlar. Evet. Ama mesela biz onu yaşadık ben. Onu her yerde paylaştım. İşte o yayınlanan ki o şeyde var. Yani internette var. Yani dinleyenler görür orada detayı var orada. Şimdi biri albay, gaddar diyorum. Lanetli, işkenceci. Hemen onun yanı başındaki öbürü de albay.
Tabii.
O hücrenin kapısına gelip sizinle Allah yardımcınız olsun diyor.
Tabii.
Size diyor bir müddet burada maalesef şey yapacağız filan. Rahmetli dedemin mektubunu getiriyor. Bakın o da çok enteresan.
Tabii.
Orada bize mektup filan yok.
Tabii.
İnanılmaz şartlarda. Şimdi öyle bir düzen kurmuş ki o Raşit denilen adam. İsterse Maraşal gelsin. Tutukluyla görüşmesi yasak. Yani.
Evet.
Erleri sürekli değiştiriyor. Ve erlere öyle bir dayak atıyor ki erlere. Yani onun, o erin başka bir şey davranması mümkün değil.
Evet.
Şimdi mesela bizim o hücrenin olduğu şeyde ki orada 40 hücre vardı yan yana. Böyle tecrit 2 ön diye adlandırılan altta mahzende rutubet ve felaket. Orada her 3 saate bir de o koridorda şey var, nöbetçi er var. Yani yine orada geziniyor. 24 saat değişiyor. Şimdi ve bize de o tabii mamağın şartları çok farklı bir şey. Oraya giren herkesi ilk başta A blokta kafes diye adlandırılan bir yere alıyorlar. Kafes resmen aslan kafesi. Yani buradan tavana kadar demir çubuklar. Böyle diyelim ki bir 60 metrekare bir alan. Her tarafı açık. Önce kim olursa olsun. Mamağa giren orada. Asgari bir gün kalıyor orada. Bazen 20-25 gün bir ay orada yatan var. O niye 20-25 gün kalıyor? İçerilerde yer yok. Fakat orası nasıl biliyor musunuz? Böyle üst üstesiniz. Yani çök diyor, böyle duruyorsunuz. Kımıldadınız, dayak yiyorsunuz. Yani konuşmak falan yok. Soğuk. Bizim yani dil okulundan götürdüğümler orada bizi 24 saat eğittiler. Yani eğittiler dediği insanlıktan çıkıyorsunuz. Tabii. Mesela oradaki şey şu. Dikkat çekilince derhal arkanızı döneceksiniz. Yüzünüzü duvara doğru, başınızı dik şöyle duracaksınız. Kıpırdamak yasak. Subay ve asubayın gözüne bakmak yasak. Baktınız, sizi hemen orada indiriyorlar. Felaket yani, şeysiz. Ve yani inanılmaz şartlarda. Yani şimdi orada dolayısıyla mesela bir subay geldiği vakit dikkat çekiliyor. Biz hemen hücrenin içinde bile hemen dönüyoruz. Hücrenin kapısı demirli, bazen mazgalları kapatıyorlar, bazen açılıyor. Şöyle duruyorsunuz, kıpırdamanız mümkün değil. Taha'nın boyu benden küçük. O mesela o akşam, o mektup hikayesinde şimdi biz dikkat çekti, hemen durduk. Şimdi arkadan bir ses geliyor. Ha, bir bağırtı çağırdı, eri oradan uzaklaştırdı. Çünkü er şey olmasın, albay bile olsa diyor, kim olursa olsun bana rapor vereceksin. Vermedi mi öldürüyor.
Evet.
Onu bir git dedi, çabuk dedi, bilmem ne filan. Onu uzaklaştırdı ki şey belli olmasın. Ondan sonra şimdi arkadan bir ses geliyor. Yaşar Bey. Ne Yaşar? Yaşar kim? Bey kim?
Merhabalar.
Merhaba.
Yaşar Okuyan deyince aklınıza ne geliyor? Kendisi hakkında neler söylemek istersiniz?
Eski devlet bakanımız. Hani televizyonlarda seyrettiğim kadarıyla hani ülkesinin vatanını seven, sözüne güvenilir olarak düşünüyorum.
Bakanlık yaptığı geliyor. Milliyetçi bir insan olduğu geliyor. Tabii bu arada söyleyeyim, ben solcuyum ama iyi tanıyorum kendisini. Takip de ediyorum. Bu ara medyada pek görmüyorum. Eskiden sık sık görüyorduk. Yalova'dan tanıyorum kendisini. Şimdilik diyeceklerim bu kadar.
Yaşar Akın deyince ilk aklıma gelen eski ana milletvekili olarak aklıma geliyor. Daha önce bakanlık yapmış ve çalışma ve sosyal bakanı olarak biliyorum. Yani onun dışında kişisel olarak pek tanımam yalnız kendilerini.
Onu bir git dedi, çabuk dedi, bilmem ne filan. Onu uzaklaştırdı ki şey belli olmasın. Ondan sonra şimdi arkadan bir ses geliyor. Yaşar Bey. Ne Yaşar? Yaşar kim? Bey kim?
Hiç duymaya alışık olmadınız.
Hayır, şey orada tabii. Dümdüz etmişler seni 24 saate. Şimdi Yaşar Bey dön. Şimdi şöyle duruyorum fısıltı halinde. Taha'ya dedim ki konuşamıyoruz da. Taha duyuyor musun? Duyuyorum diyor. Yahu Yaşar Bey diyor, kim ulan o? Şimdi hani...
Evet. Şey de olabilir.
Tabii dönersin, basacak sana, dön. Çok şey yapınca o da fazla konuşmuyor. Çünkü diğer yandaki hücreler duymasın.
Tabii.
Şöyle yavaş yavaş başımı dedim, baktım. Albay. Şimdi gel dedi falan. Gittim, buyurun efendim dedim. Ondan sonra adam dedi ki rahat olun dedi. Dedenden mektup getirdim dedi. Biliyorsun dedi, burada dedi yasak. Ben dedi nöbet değişiminden sonra geleceğim. Bunu gece bir filan sırasında, gece yarısı. Onun için dedi oku, alacağım senden. Yalnız dedi şunu söyleyeyim dedi. Deden dedi haklı dedi. Allah'a emanet olun dedi. Sizi bir müddet burada işte bu şartlarda misafir edeceğiz ama dedi Allah yardımcınız olsun. Sağ olun dedim. Ondan sonra tekrar oradan bir şey falan gitti. Şimdi böyle loş bir şey. Şimdi açtım zaten yarım sayfa bir şey. O zaman şimdi sonra...
Kuvayi Milliyeci dededen geldi
tabii,
değil mi?
Tabii tabii. Deli o zaten. Oradan geliyor delilikler falan. Sana git ye iç yat. Allah rahmet eylesin. Şeye yazdım. Sonra... Şimdi doktor olan bir kuzenime, işte o da çünkü o zaman ilkokulda.
Evet.
Yani ona yazdırıyor. Yazdırmış. Torun bana hitaben. Sen şunu unutma. Rasim Koçal'ın torunusun. Biliyorsun ki dedeni de İstanbul hükümeti idama mahkum etmişti. Kuvayi Milliyeci olduğumuz için. Senin de şu anda Kuvayi Milliyeci'nin torunu olarak orada olman senin başını eğmemen gerektirir. İstanbul hükümeti neyse seni oraya tıkanlar aynı İstanbul hükümetidir. Allah'a emanet ol, dik dur.
Müthiş bir moral olmuştur Rahatsız. Herhalde size değil mi?
Olağanüstü. Çok haberler. Evet. Nereden moral oldu? Elimiz ayağımız da birbirine girdi. Neden? Arz
Neden?
Edeyim.
Neden?
Şimdi ben bunu okudum. Evet. Ama şimdi siz o şartlarda her şeyi negatif düşünüyorsunuz.
Tabii.
Her şey kafanızdan bir negatif, yani hiç böyle bir pozitif düşünecek bir haliniz yok.
Evet.
Biraz sonra belki de sizi oradan alacaklar, kurşuna dizecekler.
Evet.
Yani itilal bu. Doğru. Yani bir evet. şey yok. Şimdi telaş şu. Tahale konuşma bile yasak. Sonra işte er geldi tekrar. Biz böyle fısıltayla. Telaşım şu. Şimdi kuruyorum. Diyorum ki eyvah. Dedemi aldılar getirdiler. Şimdi bu subay da geldi. Test ediyor. Gerçekten bu Yaşar Okan'ın dedesi mi diye. Şimdi ona burada işkence yapacaklar. Şimdi ben kendimle ilgili bir şey
evet,
yok. Biz zaten ellerindeyiz.
Onlar için evet.
Dedeme şimdi.
Evet.
Çünkü orada İstanbul hükümeti ne demek? Yani Kenan Evren'e diyor ki bunlar İstanbul hükümeti. Hain
evet,
diyor.
Evet.
Eyvah dedik falan. Felaket. 3 saat geçti. Yine böyle. Hö tüt bilmem ne. Dikkat çat çurt. Bu sefer değişti nöbetçi. Onu yine uzaklaştırdı bir vesile. Git diyor bir şey al diyor oradan diyor gel falan. Neyse bilmiyorum. Hepimiz yine döndük. Ama ben titriyorum. Şimdi yani gerçekten dedemden yana.
Evet tabii ki.
Şimdi arkaya geldi yine bu. Yaşar bir dön dedi. Şimdi yine tereddüt ediyorum. Yani şimdi dedim eyvah. Yani sopayı bir daha yiyeceğiz burada. Neyse dön dedi lütfen. Döndüm. Ondan sonra gel dedi gittim. Okudun mu dedi. Ama gözümün önünde Allah rahmet eylesin. Yattığı mekan cennet olsun.
İnşallah evet.
Yani gerçekten. Ve adam orada ağlamaya başladı. O albay.
Evet.
Ben de şey yaptım şimdi neyse duygulandım Allah rahmet eylesin. Dedi o mektubu ben rica edeyim dedi biliyorsunuz. Çünkü orada her 4 saate bir arıyorlar. Tabii. Neyi arıyorsun yani?
Zaten olabilecek hiçbir şey yok değil mi?
Hayır,
ne girebilir
şey
ki oraya tabii.
Yani.
Maksat rahatsızlık vermek.
Tabii yani o işte mesela bu bir ele geçse
evet.
gittin. Ondan sonra unutma dedi. Allah büyüktür, Allah yardımcımızdır.
Maşallah, ne güzel söylemiş.
Ve lütfen dedi, metin olun. Deden dedi, büyük bir insan.
Hı hı.
Ve siz dedi, biz sizi tanıyoruz zaten dedi. Bir müddet daha. Şimdi ondan sonra bize moral geldi.
Tabii. Evet.
Ama o 3 saat kendimizle ilgili değil. Kendimizi zaten hani bu biraz sonra mı öldü? Çünkü orada işkence yapılan sesler geliyor.
Tabii.
Acayip. Kadınlara işkence yapılıyor. Sesler cantıraş filan. Mesela bir seferinde D blokta aşağı yukarı 160 kadını ki onların hepsi hemen hemen sol görüşlüydü. Avlu var. O avluda kar, kış, felaket yere yatırdılar. Üzerinde bir çavuşa bunların böyle baldırlarına, suratlarına, o sıcak, soğukta olduğu için kan böyle fışkırıyor. Böyle hepimizde pencereleri boyamışlar ama biz böyle iğnenin ucuyla dışarıda havalandırma sırasında dışarıdan boyamışlar. Böyle açtığımız yerler vardı hani avluyu görelim evet. diye. Yasak çünkü. Ama sesleri geliyordu ve görüyorduk orada. Ve o gün mesela solcu sadece orada 270 kişi yatıyorduk. Herkes ağlıyordu. Yani
evet.
Bir ortak bir şey.
Tabii.
Şimdi böyle bir
atmosfer vardı.
Atmosferde
tabii,
yani. Tabii. Şimdi siz orada dedeniz size hücrede böyle bir şey evet. gönderiyor. Allah rahmet eylesin. Ve o albay esas yani düşün o geliyor ve o zaman tabii biz dedik ya yani yaşıyoruz yani bizim yaşadığımızın farkındalar.
Evet.
Yani dışarıda hayat devam ediyor.
Evet.
Mesela o bizi bende inanılmaz bir yeni direnç şeyi oldu.
Tabii.
Nitekim. Tabii. İşte ondan sonra zaten bu bir hafta sonraydı. Ondan sonra ben orada eylem yaptım. Hatta eylem yapıldı dediğim işte bu şeyi devreye soktuk. Raşit Çetik felaket şey yaptı. Çok kızdı. Bir de o sırada
Recep Ergun'a haber yollattınız.
Tabii işte o da evet, şeyi çağırdı. Evet. Raşit Eti.
Evet, yani o kısmını bilmiyoruz.
Demiş ki yok efendim bir şey yok falan diye. Ondan sonra o sırada da Taha o da şimdi bir dilekçe yazdı. Dilekçeyi bana veriyor. Ben de işte orada şeye idareye intikal ettiriyorum. İşte bu yaptığınız uygulama Türk Ceza Kanunu'na usulde bilmem
ne. İktidar şartlarında dalga hukuk mu var, hak mı var, hukuk mu var değil mi?
Dedim evet. Başımızda iş getiriyor. Tam da o gün onu da vermişim. Raşit yüzbaşı geldi. Ondan sonra ta yaşlı okuyan çıkın dedi. Eyvah dedim gidiyoruz şimdi. Yani ondan sonra şeye aldılar bizi götürdüler. O yüzbaşı da iyi bir insandı. Havacı bir yüzbaşıydı. Tabii hiç konuşamıyor adam ama hani anlıyorsun, insanın sahiden. Yüzünden
evet.
Şey yapıyorsunuz. Size buyurun filan diyor. Böyle hani evet. Bir şeyi var. Zarif davranıyor. Odaya bir girdik. Raşit Etin. Odada 13-14 tane subay az subay. Şimdi böyle hazır oldu duruyoruz geldi. Hanginiz lan dedi Yaşar okuyan. Benim komutan dedi. Sen kimsin dedi. Ulan dedi. Siz dedi burası otel mi? Ama dümdüz ediyor. Sen dedi, beni dedi nasıl şikayet edersin lan? Seni dedi gebertirim lan dedi. Orada yüzbaşı dedi ki. Şuna dedi verin dedi. İki sene dedi. Beyaz kalem. Yazın lan dedi hiçbir şikayetimiz yoktur diye. Şimdi tabii psikoloji çok önemli ve an meselesi. Ben şimdi şey yapamadım yani hiç beklemediğimiz bir şey. Hani evet. Alıp pat diye odasına böyle bir sürü. Fakat orada mesela ben onu kitabımda da paylaştım televizyonda. Ta'dan hiç beklemediğim bir reaksiyon gördüm. Yani belki sonra da kendisine takıldım. Oğlum dedim cahil cesur olur herhalde. Yani bir benim aklımda o sırada ya artık yapacak bir şey yok. Yani yaz imza herif çünkü evet. Hakikaten o sırada da bizim yanımızdaki 39 numaralı hücrede biz gelmeden 2 gün önce bir ülkücü genci döve döve öldürmüşler. Kendini astı diyor. Asması mümkün değil.
Evet. Yani klasik işkence şeylerdir zaten. Hikayeleridir bu.
Mümkün
evet,
değil.
Evet.
Mümkün değil. Şimdi böyle bir psikolojisinde tam ve tereddüt ederken tadil ben imzalamam dedi. Ne ulan dedi. İmzalanan dedi yaz dedi filan. Ben dedim efendim yazmıyorum dedi. Sizi gebertirim ulan filan böyle ama adam ayağa kalktı böyle hakikaten şey gibi böyle filan böyle bir herif bir o. Orada doktor dedi birisi pat diye ayağa kalktı. Yönlüktü filan. Ben dedi bunları gebertirsem dedi burada buna dedi intihar etti diye rapor verir misin dedi. Emredersiniz komutanım dedi.
Ha, çok enteresan yazdı. Tabii. Evet.
Sonra
bu
tabii.
Bu kadar açık bir şekilde.
Tabii
bunu,
tabii. Evet.
İşler acısı bir durum
Mehmet
yani.
Mehmet evet. Yıldız tabii. Ben kitapta da yazdım. Oradaydım belgeselinde de şey yaptı. Ve o ondan sonra iki yerde karşı karşıya geldik. O doktorla. Tabii. Yazmıyoruz dedik efendim. Mümkün değil dedik falan. Alın dedi. Ama şöyle bir o 10 saniye içinde kafanızdan şu geçiyor. Demek ki bu kağıdı istediğine göre sana artık bir halt edemez.
Evet evet.
Yani ama işte
elinize bir koz olmuş oldu tabii.
Tabii
evet.
Yani ama şimdi o psikoloji.
O psikolojiyle tabii
ama ben,
bunu anlayabilmek.
Eğer taa şey yapmasa imzalama evet. Noktasındayım. Yani evet. Öldük nasıl olsa yani yapacağım bir şey öyle bir noktaya geldim. Sonra oradan mesela bizi tabii attılar tekrar. Onun üzerine işte bizi D blok yaptılar.
Evet.
Demiş ki Recep Ergun'a. Ben demiş bunlardan başa edemiyorum. Bunu zaten bu belayı demiş getirdiniz buraya getirdiniz bizden filan. O zaman bunu ayrı bir yer yapayım. Benim düzenimi bozuyorlar filan. Onun üzerine işte prefabrik D blok yapıldı filan. O öbür tarafa göre daha şartları
i̇yi
hani
mi?
İyi.
Bahçede.
Yani evet. Öbürü de güneş görmüyorsun. Hiç olmazsa orada pencereler evet. Boyalı bile olsa hani gündüz tabii. Mü gece mi filan diye.
Evet.
Yani orada tabii evet. Mamak'ta çok acı hikayelerimiz var.
Bizzat çok işkencelere maruz kaldınız. Bizzat çok
annemi orada mesela rahmetli annem yine bir kış günü o D bloğa geldiğimizde ilk görüşme usulü bilmiyor. Böyle o iki bloğun arasına tel örgü çekmişler. Şimdi bizi getiriyorlar oraya böyle diyelim ki 5 kişi tutuklu aileler. Orada önce hazır olup duruyorsunuz filan. Önce bizim Türk'üm, doğruyum çalış. Karınızın, çocuklarınızın gözü. Orada zaten yine bir sürü tantanalarımız oldu. İtiraz ettik ilk şeyde. Bu sefer bizim eş ve çocuklarımızın karşısında değil de yan tarafta andı yaptırmaya başladılar. Çünkü ben ona itiraz ettim.
Evet.
Söyle diyor, söylemiyorum dedim. Öldüreceksiniz, öldürürüm. Mesela evet. Benim ortanca kızım o sene ilkokula başlamıştı, Bilge. Şöyle annesinin pardösüne böyle o gözümün önünden gitmez yani. Mesela evet. Kızlarımda o dönemin travmaları hala var.
Tabii.
Bunu
kitabınızda da o yıllarda değil mi kitabınızın evet. Kitabınızda da evet. Kızınıza evet. olan mektuplarınızdan bahsediyorsunuz.
Evet.
Mektuplarınızı yayınlamışsınız.
O şey, o mektupları bölümü şey yaptım.
Birçok mektup
akrabam,
var.
Akrabam, akrabam.
Evet, ama Bilge'den ya da bahsediyorsunuz.
Tabii onlardan
evet,
da
şey hatırlıyorum çünkü yani. Onu da, evet.
Yani
mutlaka o, etkilenmişlerdir, ailelerinin etkilenmemesi mümkündür. Peki efendim, şimdi bu noktada geri dönüp baktığınızda yani topluma bununla ilgili ne gibi bir mesaj vermek istersiniz? Tamam, yani bir ihtilal yaşandı, ondan önce sağ sol çatışmaları birçok şey yaşandı. Bunlar aşıldıktan sonra
şimdi,
ne gibi mesaj vermek? Ders alınması açısından ne gibi dersler alınmalı?
Yani bir defa o dönem yalnız bakın, o dönemin yani 12 Eylül 1980 öncesi ki süreç ve ihtilal. İhtilalden sonraki o mahkemeler, işte cezaevlerindeki şartlar vesaire. Onları topyekin aldığınız vakit orada ölen, öldüren, işkence gören, hayatı kayan hep gençler, ülkücü milliyetçi diye adlandırılan vatan evlatlarıyla solcu devrimci diye adlandırılan vatan evlatları.
Doğru.
İstisnaları kim biliyor musunuz? Yani ve bu insanlar bugün mesela vatan savunmasında aynı cephedeler. Hiç yani 40 evet. senelik bilmem evet. karşımızdaki filan dediğimiz. Ama bu çizginin dışında olanlar kimler biliyor musunuz? O dönemlerde de yani mesela bölücü dediğimiz bu işte PKK onların abileri veya o dönem şartlar. Onlar daha işin başka tarafındaydılar.
Evet.
Onlar mesela şu anda da aynı şekilde devlete, millete karşı savaşmaya, mücadele etmeye devam. Çünkü onlar esas zaten olayların müsebbipleri de onlardı o dönemde de.
Evet.
80 öncesi çünkü küresel bir organizasyon, evet. bir proje, bir senaryonun uygulanmasıydı. Ben mesela hiçbir zaman o dönemde doğru veya yanlış yaptığımız her şeyi vatan savunması olarak yaptığım için.
Evet.
Yani bedeli neyse yanlış yaptık, doğru yaptık. Onu tartışmam. Devrimci diye, solcu diye adlandıran genç de vatan savunması için
tabii, yaptı. Tabii, tabii.
Onun için onun da kendini sorgulaması diye. Zaten bu vicdanlarda siz onu sorguluyorsunuz. Zaten bugün o dönemde birbirine karşı karşıya olan insanlar eğer bugün
dost
yani düşünün
mi?
Yani mesela ben bunu binlerce örneğiyle yaşıyorum.
Tabii.
Mesela geliyor daha yeni Trabzon'daydık bu rahmetli Ulusoy'un cenazesine gidikti. Ali Osman Ulusoy'un. Orada mesela bir kadın geldi. Biz cenazeden sonra orada çay bahçesi var heykel merkezde. Orada oturuyoruz ama açık forum gibi oldu. Belki mübalağasız söyleyeyim. Belki 5-600 kişiyle 10 dakika, 20 dakika, yarım saat. Evet. Yani 8-10'u hiç şey yapmadılar. Bizi gören geldi.
Evet.
Şey falan. Mesela orada bir hanımefendi geldi. Aa şaşırdı. Sayın Bakanım ne işiniz var bilmem böyle. Bizim yaşlarda. Ve siz de öpeceğim dedi. Orada da var 20-30 gibi öpeyim ne yapacağım yani. Öptü falan. Yani dedi ben dedi sizi o kadar seviyorum ki dedi. Hayatımı sizin içine koyarım bakın. Ve sizden dedi ben o kadar nefret ediyordum ki o nefret ettiğim dönemlerden dolayı da hala dedi mahcubum. Lütfen hakkınızı helal edin.
Evet.
Ve ağlamaya başladı. Evet. Biz şaşırdık orada. Aşağı yukarı 20'ye yakın arkadaş oturuyor. Yani onların 3'ü 5'i benim tanıdığım arkadaşlar. Diğerleri oturabilir miyiz? Tabii sohbet ediyoruz. Çünkü o hanımefendi İstanbul Üniversitesi'den mezun. Fen fakültesinden mezun. Ve işte devrimci filan pozisyonda.
Evet,
Yaşar
evet.
okuyan faşist.
O dönemde karşı cephenizde yani.
Tabii böyle bir şeyin içerisinde. Dolayısıyla yani bunları yaşıyoruz tabii o dönem. Ama dediğim gibi birbirine çok karşı karşıya olmasına rağmen o sürecin içinde olanlar. Mesela biz bu noktada olanların büyük bir kısmı bir kışkırtma olduğu vakit fark ediyoruz, zaman diyoruz bak iş çıkartmayın. İş çıkartmayın, burada kışkırtma var.
Evet.
Aman ha böyle sok el silah sopa bilmem ne. Tamam bir yeri vardır. Hı hı. Eğer asker gitmiş, hükümet gitmiş, iktidar gitmiş, her şey gitmiş.
Söz konusu vatansa işte o zaman gerisi
değil
mi?
Fiili bir işgale girmişsiniz. Evet, fiilen Türkiye bölünüyor. O zaman zaten yaşar okuyanı.
Hepimiz için geçerli zaten bu dediğiniz tabii ki.
Neyse ölümüne girerse. Ama onun dışında yok o şöyleydi böyleydi artık evet. Bunların çünkü neticesinde Türkiye yara alıyor.
Çok doğru. Peki efendim şimdi çok önemli bir şey vaktimizde de sonuna geldik evet. Artık ama çok önemli şeyler söylediniz. Mesela şu an bulunduğumuz siyasi atmosferde bir tahammülsüzlük görüyoruz. Yani karşılıklı muhalefet edilmesine tahammülsüzlük, eleştiriye tahammülsüzlük birçok şeyi görebiliyoruz. Örneklerine rastlıyoruz bunun isim ya da parti telaffuz etmeksizin. Siz bunun en güzel örneklerini yaşamışsınız. Söylüyorsunuz da. Yani sonuçta yapan sağ olsun sol olsun bunu vatanı sevdikleri için yaptılar. Yine aynı mantıkla yaklaşmak gerekmez mi? Yani tahammül ederken ya da hoşgörü gösterirken sonuçta senin gibi düşünmek zorunda değil. Ama hak hukuk yani hukuk çerçevesinde hareket ettikten sonra vatanın bütünlüğü noktasında birlik bütünlük, bölünmez bütünlük noktasında tavizsiz olunduğu sürece neden tahammül olmasın? Yani karşılıklı saygılı olması gerekmiyor.
Burada tabii burada başka şeyler var. Şimdi bu dönemin şartları içerisinde bir defa yani dünya konjektürü çok farklı bir noktaya geldi.
Evet.
Bu coğrafya şimdi bir kan ve zaten Orta Doğu.
Ama hani, şu an tavan yapmış durumda evet.
Şimdi böyle bir yani Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar daha da ağırlaştırıldı.
Doğru.
Şimdi düşünün. İki tane dünya savaşı çıkmış Balkanlardan
evet.
Bu tarafımız.
Evet doğru.
Batı tarafımız. Yukarı Kafkaslara bakıyorsunuz. İpek yolu vesaire. İşte şimdi doğalgaz, petrol yine önemli bir stratejik konumu var. Harpler, darpler hala devam ediyor. Yani doğru. İşte Ermenistan, Azerbaycan'ın durumu, tabii. Gürcistan'ın oradaki diğer özellikle cumhuriyetler falan. Aşağıya bakıyorsunuz Orta Doğu. Yani bizim inancımızda ifade edileni söylemek istiyorum. Benim bildiğim konular değil onun için yanlış söylemişsem izleyicilerden de özür dilerim. 125 bin peygamber geldiği ifade edilir. Cenab-ı Hak bu bütün peygamberleri bu Orta Doğu dediğimiz şimdi düşünün demek ki burada bir ciddi bir problemli
evet,
bir şey.
Bölge.
Bunun felsefi şeyine girmiyorum. Bunun sosyolojik şeyine girmiyor. Bunun dinsel izahları var. Hı hı. Çünkü orada işte vaat edilmiş kutsal topraklar evet. Diyor. Tam Malatya'ya kadar doğru. Hala İsrail'in hedefinde olan yerler.
Evet.
Yani bizim bulunduğumuz ve 12 tane bizi buradan def etmek için, kovmak için 12 sefer, Haçlı seferleri düzenlemişler. Doğru. Şimdi bu şartlar zaten burada olduğumuz müddetçe bizle uğraşacaklar. Orada bir problem yok. Ama 90 sene önce de bizi buradan işte kovalıyorlardı. Olmadı. Orada işte Mustafa Kemal'in önderliğinde, Atatürk'ün önderliğinde bir Kurtuluş Savaşı verdik ki hiçbir veri bilimsel olarak bizim Çanakkale Harbi'ni kazanmamız evet. Ve Kurtuluş Savaşı'nı kazanmamızla ilgili ne askeri, ne stratejik, ne para, ne doğru. Nüfus hiçbir şey yok.
Açıklanabilir bir yönü yok.
Cenab-ı Mevla'nın müzayedeti olarak ben değerlendiriyorum. Doğru. Yani o dönem. Ama şimdi geldiğimiz noktada Amerika burnunu soktu geldi bir komşu oldu.
Evet.
İşte bak yani Büyük Orta Doğu Projesi diye adlandırılan bir projede 24 tane İslam ülkesini demokrasi getireceğiz diye altın üstüne getiriyor. Şimdi böyle bir bela, böyle bir ateşin içerisine girdi. Şimdi burada iktidar olsun muhalefet olsun siyasetin içerisinde olan insanların bu gerçekler ışığında bir yerde birleşmeleri lazım. Ama burada adımı atacak olan da iktidar sahipleri. Yani iktidarda olan
öne yak olabilir.
Tabii yani şimdi muhalefet ben muhalefetim. Ben ne desem diyeyim size bakar. Yani bugün Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğe ihtiyacı var.
Çok ciddi bir şekilde
ben bunu
var.
Her yerde söylüyorum.
Evet.
Bakın işte şurada daha yakın bir süreç içerisinde
sokak hareketi
ne oldu? Olayları tabii her 222 şey. Okul yakıldı. Evet. Camiler yakıldı. Ya o inanılmaz değerli
i̇nsanlar,
şeyler, o Ziya Gökalp Kültür Merkezi kütüphane yakıldı.
Tabii.
531 polis aracı yakıldı.
Daha önemlisi insanlar...
39 dedi, tane insanımızın canı gitti. Bir emniyet müdür yardımcısı şehit oldu. Tabii. Başkomiser şehit oldu.
Tabii.
Şimdi buna ne hakkınız var? Şimdi Kürt, Türk diye bir şey yok. Türk'ü mü var? Tabii. Hepimiz bir yerden gelmişiz. Tabii. Osmanlı'dan süzülüp gelmişiz. Tabii. Ben dedemin dedesi. Ondan sonra film kopuyor. Tabii. Ben ne bileyim, Ermeni olabilirim, Rum olabilirim, Rus olurum, Gürcü olurum. Hiç de beni enteresi, ben Türk'üm, Müslümanım. Tabii. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti onur yurttu, bitti. Evet. Beni enteresi etmiyor.
Doğru.
Şimdi siz kendinizi nasıl aidiyet istiyorsunuz, ona da saygı duyuyorum. Şimdi mesele Kürtçülük meselesi. Şimdi Kürt başka bir şey.
Tabii.
PKK hadisesi Kürtleri temsil etme hadisesi değildir. Kürtçülük hadisesidir. Evet. Bölücülük hadisesidir.
Doğru.
Ve siz şimdi bununla oturup müzakere yapıyorsunuz. Yaptığınız müzakerenin sonucunda ne bekliyorsunuz? Adam şunu söylüyor. Ben sonuçta şimdi kademe kademe özgür Kürdistan devletini kuracağım burada. Verecek misiniz bunu?
Asla.
Vermeyecekseniz boşuna şey yapın. O alttaki bilmem. O demokrasi meselesi. Onlarla ilgili değil. Bütün Türkiye'de yaşayan 80 milyonla ilgili. Peki onunla bitiyor mu? Bitmiyor. Peki ne olacak? Peki o Kürdistan dedik. Orada 13-15 vilayeti size vereceğiz. Sonra bu tarafta Ankara'da oturan ne olacak? Antalya, İzmir, Muğla, Adana, Mersin. Ne yapacağız bunları? Efendim oralarda beraber yapacağız, yöneteceğiz. Böyle bir şey olamaz.
Evet.
Dolayısıyla siz karşınızdaki insanın iyi niyetli olmadığını hala anlamamışsanız Türkiye işte bugün buraya geldi. Onun için ben diyorum ki bu vesileyle bir şey olsun en azından.
Mesaj olsun, evet.
Siyasi iktidar, gerçekten bunu Yaşar okuyan olarak söylüyorum. Yani benim ömrüm işte 14 yaşından beri. Benim başka bir şeyim yok yani. Ben bilmem öyle bir tavla bile bilmeyen bir adamım. Yani biz hayatımız bu. Ben burada diyorum ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan, Sayın Davutoğlu işte neyse siyasi iktidar. Gelin geldiğimiz nokta çünkü ateş daha büyüdü.
Evet.
Coğrafya. Şu yanlışlarınızı görün. Bismillahirrahmanirrahim deyin. Bir beyaz sayfa açın. Ne için? Milleti bir araya toparlamak için. Ben geleyim Yaşar Okan olarak senin elini öpeyim. Öpmeyen şerefsizdir.
Bravo.
Çünkü Türkiye gidiyor. Türkiye gittikten sonra bana ne CHP'si, MHP'si, AKP'si bilmem ne.
Tabii. Bu çağrınız değil. Umarım evet gerekli yerlere ulaşır.
Evet.
Sizin hayatınızla başlamıştık. Hemen bir toparlayalım. Süremizi
daha
çok açtık.
İşte yani bizim hayatımız.
Evet. Yani sonra bir bakanlık döneminiz.
Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptık. İşte Anavatan Partisi'nin genel başkan yardımcısı, genel sekreter, medya ilişkilerinden sorumluluk aldık. Teşkilat başkanlığı yaptık. Seçim işleri başkanlığı yaptık. Evet. Yani o bizim ANAP'ın iktidar olduğu dönemlerde bunlar özellikle. Yani iktidar partisinin genel başkan yardımcılığı falan pozisyonları tabii önemli.
Tabii ki.
Çalışma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda çok önemli yasalar çıkardık. 50 yıl Türkiye'de sırf konuşulan mesela İşsizlik sigortası yasası bugün uygulamada.
Evet.
Bireysel emeklilik yasası bugün uygulamada. Bunlar hepsinde Yaşar Okuyan'ın imzası var. Tabii ki hükümet ve o parlamento çıkarttı ama biz olmasak hiç mütevazı olmaya gerek yok.
Evet.
Bunların çıkmazdı. İş güvencesi yasası. Ve iş güvencesi yasasını çıkartmak için de ben partimden istifa ettim. Çünkü ben partimin genel başkanı o yasayı geri çekelim diye zorladıydı. Ben de çekmedim ve o gün zaten çeksem zaten bir daha o iş güvencesi yasası çıkmayacak. Mesela tarım ve orman kesiminde o tarih itibariyle çalışan 800 bin kişi vardı. Bunlar Cumhuriyet kurulduğundan beri sigortası çalışıyorlardı. Onda da çok büyük tepki aldım. O yasayı da çıkarttım.
Evet.
4447 sayılı yasayla bir sosyal güvenlik SSK'daki açıkları azaltacak tedbirler aldık. Oradan da çok büyük bir tepkiler aldık. Beni mesela büyük sermaye çevreleri katiyen sevmezler o dönemden. Çünkü o işsizlik sigortası ve iş güvencesi yasası onların çok şiddetle karşı olduğu bir şeydi. Çok şükür yani SSK'daki yolsuzlukların üzerine gittik. O dönem çok önemli şeyler. Yani bunlar şimdi böyle hemen satır başı gidiyoruz.
Evet, hatırlanacak şeylerim hepsi
çok,
tabii ki.
Yani orada o bakanlık da kolay bir şey değil.
Benim de yine hatırladığım önemli olaylardan biri de deprem sırasında değil mi? Kocaeli
tabii,
deprem sırasında.
Tabii 1999 evet. 17 Ağustos'undaki Gölcük Marmara depremi.
Evet.
Biz yani aşağı yukarı bir sene sürekli oralardaydık.
Evet.
Hele ilk
Deprem zamanı da bildiğim tabii, kadarıyla siz orada arabada yatıp değil mi? Gece gündüz işte orada.
Bir ay kadar zaten sürekli oradaydık. İlk 10 gün arabanın içinde
yerde örneği görülmemiş bir
çadırları hepsine dağıtmadan girmedik.
Bakanken değil mi tabii. Siz? Evet.
Şimdi bütün oradaki halk, herkesi çadırları temin ettik. O çadırları soktuktan sonra ben çadıra geçtim.
Evet maşallah çok takdire şayan bir tavırdı. Ben de hatırlıyorum bunu.
Allah beterinden sağlıklasın.
Tabii.
Yani bizim şu anda hiçbir partinin üyesi değiliz. Yani ama mücadelenin içindeyiz. Evet.
Siz kendinizi Türkiye'ye topluma karşı, Allah'a karşı her şeyden önce belki değil mi? Sorumlu hissederek vatansever duygularınızla hareket ediyorsunuz.
Şimdi bakın aynen. Yani Türkiye'nin her tarafına gidiyorsunuz. Dünyanın her tarafına gittiğiniz her yerde siz tanıyorlar. Ve tanıyan insanların tabii 100 kişi yüzde size sevecek
elbette,
diye bir şey.
Evet, bu her zaman herkes ama için geçerli.
En az 50'si size hürmet gösteriyor, saygı gösteriyor ve onlar size yeni bir enerji yüklüyor.
Evet.
Param yok, pulum yok ama yani işte insanların toplum içine çıktığımızdaki her yerde ama bakın Diyarbakır'a gidiyorum, orada insanlar size bir hürmet gösteriyorlar. Kızan da geliyor söylüyor. Sen diyor çok sert konuşuyorsun diye bilmem ne. Bilmem öbür tarafta da. Ama işte bu da bir şey. Ben çocuk 3 tane kızım var. Onlara diyorum. Size bırakacağım bir şey yok. Mal yok, mülk yok. Ama size babanızın böyle bir işte deli bir babanın çocuklarısınız ve size bu böyle bir şeyi bırakıyoruz yani neticede. Çünkü ben şuna inanıyorum. İşte onun için hani sözlerimin başında annem şekillendirme rahmetli Türkiye. Bunlar gerçekten dediniz, benim hayatımı. O yoksulluk mesela o ve Mamak. Ben Mamak'ta yani ve o ihtilal dönemindeki o 2,5 sene yaklaşık cezaevi şartlarını bir kayıp değil, bir master gibi değerlendiriyorum. Evet. Çünkü orada elde ettiğimiz bir sürü şeyler, kazanımlar oldu.
Evet.
Yani buradaki bütün mesele şudur işte, geldik gidiyoruz, 64 yaşındayım.
Maşallah.
Allah'a bir can borcumuz var, kimseye eyvallahımız yok, ters bir adamız. Yani hiç beni enterese etmiyor öyle Ali, Veli, Hasan, Hüseyin, kimse... Beni durduracak ve beni zapt edecek daha bir Allah'ın kulu yok. Ben buna inanıyorum. Çünkü Allah, ben ona iman etmişim.
Evet.
Cenab-ı Hak affetsin. Tabii bir sürü kusurumuz var, hepimizin günahımız var. O ayrı.
Zaten, evet.
Ama bu memleket. İşte, bu memleket gittikten sonra ben ne yapayım? Partiyi, pırtıyı. Milletvekilliği olduk, bakanlık olduk, iktidar olduk. Bütün bunlardan geldik. Ve sokakta gidiyoruz. Benim şu saatim bakın 280 lira bu saatim. Benim üzerimde işte sizinle geldiğiniz bir ofis var, 110 metrekare. İşte benim bütün başka mal varlığım, bir de 6 senelik araba var. Borcum var. Şu saat
ve şerefimiz
280
var.
Tabii.
Evet.
Yani dolayısıyla siyaseti ne için yaptığınıza bağlı.
Evet.
Biz Allah rızası için. Biz öyle gördük.
Evet.
Ve bu vatan, bu memleket giderse bizim yapacağımız bir şey yok yani. Burada bütün mesele bu şeyin ya bu Türkiye. Başka bir Türkiye'miz yok.
Evet.
Başka gideceğimiz biri yok.
Evet.
Onun için devam. Memleketi savunmaya devam.
İnşallah.
Biz Mustafa Kemal'in, Atatürk'ün aydınlığının tekrar burada bu topraklarda, Anadolu topraklarında doğacağına %100 iman etmişim. Evet. Karanlıklar geçecek. Bunlar bu ne, kimler geldi, kim Sultan Süleyman'a kalmadı bu dünya. Onun için kendini Sultan Süleyman'dan önde görenlere de kalmayacak. Ama geriye Allah rahmet eylesin diyen var. Bir de Allah belanı versin diyen var. İşte biz Allah sığınarak işte Allah rahmet eylesin diyenlerden olmak
İnşallah.
Nasip eden inşallah.
İnşallah efendim. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Şeref verdiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanımız Sayın Yaşar Okuyan Bey ile yaptığımız söyleşinin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla tekrar huzurunuzda olmak üzere. İyi günler diliyorum.